Herkese merhabalar, ben Burak Şolt.
Ben Özgür Eroğlu.
İkisi birle karşınızdayız arkadaşlar. Teknoloji ve oyun gündeminden haberleri sizlere aktarıyoruz. Evet. İyisin kardeşim.
İyiyim işte.
Olduğu kadar.
Aynı tas aynı hamam. Yani devam ediyor. Ben son günlerde çok fazla aynı tas aynı hamam dediğimi fark ettim. Yani normalde kullanmam bunu.
Aslında aynı tas aynı hamam. Niye? Çünkü yani çok böylece kendimi çok enerjik de hissetmiyorum. Evet, ülke maalesef. Gündemi de karışık. Çok da mutlu olabileceğimiz dönemlerde değil.
Evet tabii.
Olabileceğimiz çok bir haber de yok.
Aynen. Her geçen gün başka bir kötü haber geliyor.
Yani biz teknoloji gündeminden sizlere güncel şeyleri aktarıyoruz. Oyun gündeminden güzel şeyleri aktarıyoruz da ne bileyim artık bana çok mutluluk da vermemeye başladı. Evet. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Belki siz yani gayet mutlu olabilirsiniz.
Böyle
belki
biz ihtiyaç duyuluyor. Yani ben açıkçası şeydi hani depremin ardından mesela ilk iki hafta çok kötü durumdaydım. Sonra ya Özgür bir toparlanman gerektiği. Ya kimse de içerik üretmiyordu. Çünkü içerik üretecek hali yoktu kimsenin.
Yani işimizin başına dönmeliyiz tabii ki. Böyle bir durum da var. Bir yandan da ama karamsar bir gözle her şeye bakar oluyorsun. Yani diyorsun ki ya dizüstü inceliyorum da dizüstü incelerin de kime ne faydası olacak gibi böyle bir moda geçmiş oluyorsun. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani sizler neler hissediyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yazın. Yani her şey oyun, her şey teknoloji değil. Ama
keşke
durumda
öyle olsa.
Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa çok daha kolay, güzel bir hayat sürülebilirdi Türkiye şartlarında falan deyip hemen kayyumları atayalım programa.
O zaman
ama
sen kendi kayyumunla başla.
Yapay zeka kayyumunu hemen programa atayalım arkadaşlar. Microsoft'un biliyorsunuz bu GPT-4 diye bir şeyi var. Sonra buna kayıt oluyordunuz kullanmak için. Hani sıra bekliyordunuz. Şimdi öyle kayıt, sıra, şart koşulu hiçbir şey yok.
Şey bir yanlış şey olmasın.
Olmasın mı? Söyle.
ChatGPT OpenAI'ın Microsoft bunu Bing'e eklemişti.
Tamam.
Yani onunla ilgili bir haber.
Yani ama ben nasıl kullanabiliyorum?
Tamam yani. Işte,
şimdi mi açıldı?
Galiba yakın bir zamanda açıldı.
Çünkü
Bing'in üzerine.
Ben bugün denedim. Hı-hı. Kendisinin patlatmayı da başardım.
Yani şimdi, aslında senin denediğin şey ChatGPT'yi. Sen hı-hı. Bing üzerinden denedin.
Evet.
ChatGPT'nin sahibi de OpenAI isimli bir şirket.
Ya, ama şöyle ben şu anda herhangi bir para, herhangi bir üyelik kayıt mayıt yapmadan şu anda kullanabiliyorum ben.
ChatGPT kendi sitesinden de o şekilde.
Tamam işte bize Bing'i indirdim. Hı-hı. Dedim ki bana 20 bin liralık kasa topla dedim. Hı-hı. Sohbet başladı. Hatta onun kaydını da şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Önce dedi ki işte hani ne tür oyunlar oynuyorsun kısmına da geldi soru Hı-hı. bir noktada. Dedim AAA oynuyorum. Dedi ki ya o bütçe yetmeyebilir dedi mesela bana.
Ha, bütçe belirttin. Aslında şey çok garip. Normalde mesela hemen söyleyelim. Rakip de denmez herhalde Linus.
Linus Tech Tips.
Onlar da mesela yaptılar bunu. Orada mesela bütçe verdiği zaman ben paradan anlamam dedi. O şekilde eğitilmemiş. Ama mesela sende böyle bir tepki vermesi de garip yani.
Ya şey dedi ben yani 20 bin lira dediğimde bana itiraz etmedi. Ondan sonra ne oyunlar oynuyorsun dedim. AAA dedim. Bütçen yetmeyebilir dedi. Dedim ki ama maalesef hani bütçeni arttırabilir misin dedi çünkü. Bana dedim ki maalesef arttıramam bütçemi.
İş var mı?
Yani bütçemi arttıramam deyince tamam dedi yani. Tamam hadi Hı-hı. toplayalım sana yine de bir kasa. Intel mi AMD mi işlemci istiyorsun dedi. Dedim Intel işlemci koy. İşte RAM sordu bana işte kaç GB RAM 8, 16, 32 ne istersin dedim 16 yeterli olur. Bir de diyor ki o sırada hani 16 dedin de bütçenin %7'sini oluşturuyor. Emin misin diyor mesela. Yani çünkü o bütçe sınırlarında tutmaya çalışıyor. Güzel akıllı çalışıyor.
Evet.
Bir takım sitelerde arama yaptığını da görüyorsunuz orada. Kayıtlarını da gösteriyor. Mesela diyor ki Teknopat'tan bilgi aldım diyor. Şifteret'ten bilgi aldım diyor. Ondan sonra ince hesaptan fiyat bilgisi aldım diyor. Bir donanım haber yok.
5 para etmez.
Ulan tüh ya dedim. Sen de mi para? Ama bak şöyle bir şey de oluyor. Sonra dedi ki bana anakart işte ekran kartı kısmına geldi. Marka söyledi bana tamam mı? Sadece Asus ve MSI söyledi bana. Asus var, MSI var, Gigabyte var, başka markalar. Ülkemizde bir ton marka var. Şimdi niye bana sadece Asus ve MSI dedin? Acaba sadece para veren markaların mı tavsiyeleri yapay zeka üzerinden geliyor?
Yoksa Asus yapay zekaya para mı yedirdi? Bir başka videomuzda bunu açıklıyoruz.
Evet evet bununla alakalı bir video gelecek zaten. Sen özellikle bunu duyurusunda yapabilirsin.
Yani GPT-4, yani ChatGPT ile ilgili bir videomuz var zaten onu izleyebilirsiniz. GPT-4 onun bir yeni güncellemesi diyebiliriz GPT-4 için. Onu da yakın zamanda detaylı bir şekilde anlatmış olacağız diyelim.
Ama nerede patladık bu yapay zeka ile konuşurken? Şimdi ben Intel işlemci seçtim ona. Anakart kısmına gelince sıra bana bir tane anakart önerdi ama AM4 soketli. Normalde senin mesela bahsettiğin Linus Tech Tips videosunda bayağı anakart işlemci uyumlu. Yani uyumsuzluk hiçbir şey yok. Patlamazsın. Yani o sistemi topla kur sıkıntı yaşamazsın.
Aynen.
Ama bende Intel işlemciyi anakartı AM4 önerince AMD anakart önerince ben patladım mesela öyle düşün. Ben şimdi güvendim diyelim aldım o sistemi.
Patladım.
Yani takamıyorum ki.
Kime ulaşacaksın?
Kime şikayet edeceğim bir de bunu? Dolayısıyla bende bu işlemedi. Ama şeyi çok sevdim. Yani bütçe verdim. Bütçeyi nasıl kullanacağını biliyor. Nasıl araştırma yapacağını çok güzel biliyor.
Tabii, evet.
Uyumlu parçalar seçiyor ona göre. Gidip şey demedi mesela. 20 bin lira bütçe verince abi sana gel X670E e-gaming anakart alalım, evet, ama tabii, 25 bin lira bütçe biraz arttırabilir misin? Öyle
ki
demedi.
Çoğu bilgisayarcı öyle diyor bu arada.
Ya evet, daha iyisini alalım der mesela. Bu dedi ki ya bak, bütçeni de yüzdesini şu kadarını harcıyorsun. Akıllı ol diyor yani, evet, sana, haberin olsun. Ben bir noktada sana ekran kartı önereceğim zaman bütçen belki de kalmayacak. Hesabını yapıyor.
Evet.
O açıdan sevdim ama uyumsuz parça peki görmeyi
şey
sevmedim.
Türkçe mi konuştunuz, İngilizce mi?
Türkçe konuştuk.
Türkçe konuştuk.
Tabii tabii, Türkçe. Her şeyi Türkçe anlaştık. Arkadaş aslında beni güzel bir şekilde bilgilendirecek potansiyeli kesinlikle sahip. Hı-hı. Ama ufak tefek
hatalar olabilir.
Ufak tefek hatalar olabilir. Bunu da kesinlikle şey yapmadım. Yani yadırgamadım. Bu kadar konuşabilmesi bile ben şey tabii diyorum. Yani, tabii ki uçağın havalanmasına şaşıran bir insan değilim ama yine de bu kadar bilgi verebilmesine, bu kadar sohbet edebilmesine ben ufaktan
şimdi
şaşırdım.
Bu GPT-4'te hemen ufak bir ben de tease edeyim diğer videoyu. Bir görsel gösteriyorsun.
Hı hı.
O görselin komik olup olmadığını, neden komik olduğunu anlıyor. Mesela birisi iPhone'a ve yani iPhone'un telefonun sadece alt kısmı birazcık gözüküyor.
Hı hı.
O şarj girişinin olduğu yere şey takılmış. VGA kablo takılmış, tamam mı?
Hı hı.
Soruyorsun sence bu görsel neden komik diye. Diyor ki çünkü görseldeki cihaz bir iPhone, normal Lightning ile şarj edilir ama oraya VGA kablo takılmış. Bu yüzden komiktir.
Oo.
Aynen. Ve mesela ben ilk bakışta onun iPhone olduğunu anlamadım.
O iPhone olduğunu
bildi. Ama o
iPhone
olduğunu anladı.
Peki VGA kablonun ucu da gözüküyor mu? VGA
yok,
vidalı mesela şey.
O vidaları gözüküyor. O mavi kısım var yani, orası gözüküyor. Yani
ucu da
ucu gözükmüyor.
Nasıl tanıdın ya?
Baya enteresan yani. O
valla uçaklar kalkıyor.
Ele geçireceğiz.
ChatGPT VGA kablosunu tanıyor.
Evet.
Her şey, çok şaşkınız.
Her şey çok riskli. Bu dağları taşları kim yarattı?
Abi gel seni habere geçelim. Bizim beynimiz yapay zekadan yanacak.
PlayStation 6. Şimdi arka arka iki tane. İkisi de söylenti bu arada. Önceden onu söyleyeyim. Önceki gün dedi ki PlayStation 5 Pro çıkmayabilir. Hı-hı. Tüm odak PlayStation 6'da dendi. Bence mantıksız bir haberdi. Yani söylenti yanlış gibi yorumladım ben.
Evet.
Ertesi gün bir haber çıktı. PlayStation 5 Pro seneye geliyor.
Bir gün sonra mı?
Yani bir gün sonra mı? İkisi de söylenti dediğim gibi. Hani PlayStation 6'nın, yani işte 5 Pro'nun gelmeyecek olmasının söylentisi biraz içi boş bir söylenti. Çok bir bilgi yok.
Bana da öyle geldi.
Ama hani Pro'nun geleceğine dair söylenti ciddi. Çok önemli isimlerden geldiğine. Önümüzdeki yıl çıkacağı söyleniyor 2024'te. Ve öncelik olarak Ray Tracing'i alacaklarmış. Hı hı. Ve 4 ile 4 Pro arasındaki geçişi bekleyebilirmişiz. Biliyorsun 4'ten Pro'ya geçişte daha çok 4K çözünürlük
evet,
ön planda
evet
tutulmuştu.
Teraflop hesabı yaparsan neredeyse 2K teraflop alabiliyordun.
Yani işte 5'te bir daha önce yine seninle konuşmuştuk şey muhabbeti var. Bu disk tarafının tamamen işte taşınabilir, takılabilir
aynen,
olacak.
Aynen, slim versiyon.
Aynen, hem biraz daha küçülecek, istediğin zaman disk bu okuma şeyini kendin takacaksın.
Aynen.
Gibi
durumda. Add-on DLC gibi.
Ekstra parça. Valla bilmiyorum yani, bence PlayStation 5 Pro'ya net önümüzdeki 2 yıl içinde ihtiyaç duyulacak. Hatta şimdi bile belki.
VR gözlükten dolayı aslında çok bir sıkıntı yaşanıyor mu sence? Mesela VR gözlüğü taktığında abi FPS çok düştü demiyoruz herhalde.
Yok, bence daha çok o için mesela Horizon'ın PlayStation VR özel oyunu gayet 120 çalışıyor.
Değil mi?
Ama şimdi Star Wars mesela çalışamıyor. Onun da ben Star Wars'u suçlarım.
Ya şey var, çünkü görüntü kalitesine baktım da görüntü kalitesinden de çok kayıp vermeden yani dokuyu,
evet,
doku çözünürlüğünü çok etkilemeden bir sonuç ortaya çıkarmışlar. Ha diyeceksiniz ki ya o demo gibi bir oyunda, ona çok kasmışlardır belki diyeceksiniz.
Büyük ihtimalle. Sony zaten kendi oyunlarına çok kasıyor.
Yani şöyle hani optimizasyon anlamında da öyle bir kastık ki işte bunun için 5 tane mühendis öldü falan. Yani şimdi öyle bir şey belki mi olabilir?
Umarım olmamıştır.
Ya işte orada optimizasyonla o işi çözdük. Bir başka stüdyoya geldiğinde belki de diyecek ki ya biz bu optimizasyonu ortaya çıkarmayacağız. Bize bir PlayStation 5 Pro verseniz de biz birazcık daha elimizdeki donanım kaynaklarını har vurup harman savursak. Böyle bir ihtiyaç orada belki doğabilir.
Olabilir.
Yani, bir de Ray Tracing için tabii.
Ray Tracing çok önemli bence. Hı-hı. Çünkü yani biraz da şimdi PlayStation 5 kutusunun üzerine 8K yazıyor. Yersen. 4K'yı bile hani native vermiyor.
Hı hı.
Böyle hani topallayarak veriyor.
Evet.
O yüzden Pro'ya net ihtiyaç duyulacak zaten. PlayStation 6'nın çıkması en erken 2027 sonu en erken. Hı hı. Ve daha önümüzde 4 yıl var. Bu 4 yılda ne oyunlar çıkacak? Yetmez PlayStation 5'in
bir tabii canım.
Ben, Ray Tracing'e bir de imkanı yok.
Ben mesela Spider-Man'in oyununda işte diyelim bir binaya tutundum böyle bakıyorsun işte gün ışığına doğru. İşte HDR, meşler vesaire iyi güzel de. Ray Tracing'i açtığında binanın üzerindeki camın direkt yansımasıyla yani, kapadığındaki yansıması böyle mat çok bir acayip. Şey. Çok acayip. Evet. Ha belki onu da çok ön plana çıkarmak için o zaten numaraları oyun içerisine yediriyorlar bilmiyorum.
Olabilir.
Ama Ray Tracing aslında gördüğün etkileyicilikle kapadığındaki etkileyicilik ikisi de güzel de o Ray Tracing'i ben açmak istiyorum. Keşke kayıp olmasa çok düşürmese ya, de.
Ray Tracing'i hiç açmazsan öbürü çok hoşuna gider ama Ray Tracing açtığın gibi öbürünün yüzüne bakmazsın.
Geri dönemiyorsun bir daha. Geri dönmek istemiyorsun daha doğrusu.
Ya bu arada diyelim ki PlayStation 5 Pro hani haberin sonuna geldik zaten de PlayStation 5 Pro çıktı. Hı-hı. İsmi belli.
Tamam.
Şimdi Xbox çıkartabilir böyle bir şey. Daha önce işte One X çıkmıştı. Hı-hı. Peki şimdi Xbox'ın çıkaracağı Pro konsolun adı ne olacak?
XX.
XXX.
Ondan sonra da iş artı 18'e kayıyor zaten yani.
Bir harf daha ekleyince. Neyse abi ben biraz
yok. Biz bu Microsoft'la çok uğraşırız çok. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar diğer haberimize geçelim. iGPU AMD Radeon 780M performansı belli oldu. GTX 1650 rafa kalkıyor diye başlıkla biz sitemizde haberimizi yayınladık zaten. Ama oradaki detay aslında şu. 1650'nin bir tane Max-Q versiyonu var. Bunu biz çoğu ince düstü de donanım hızlandırması yapsın diye görüyoruz. Bir video işlerken misal veriyorum. İşte o GPU'dan faydalanıyorsun ön izleme alırken özellikle. İşleme sürecinde de bu GPU'yu görüyorduk. Ama AMD demiş ki abi ben bunu Phoenix 7040 APU'nun içerisinde ben sana bunu bulunduracağım. 1650'de kökünü kazıyacağım. Skorlar çünkü onu gösteriyor. Zaten burada bizim bahsettiğimiz TDP değerleri de işte 35-45 wattlık toplam bir paketten bahsediyor. CPU da var, GPU da var. Bunun içerisinde 1650'nin benzeri performansı alabiliyorsun. Max-Q versiyonu vurgusunu özellikle yapıyorum. Lakin burada en güzel şeylerden biri de RDNA 3 mimarisiyle geliyor oluşu. Stream'deki biliyorsunuz arkadaşlar içerisinde RDNA ikili aslında mimarili bir işte yonga bulunmaktaydı. Hı hı. Mesela 6800 var Ryzen. O işlemci Ayanio gibi el konsollarında kullanılıyor. 22 watt TDP ile çalıştırıyorsunuz o makineyi ve işte Doom gibi optimizasyonu çok yüksek bir oyun olsa da orta ayarlarda 60 FPS'yi kilitli oynayabiliyorsun. Yani
buzdolabında çalışan bir oyun Doom ama
yenileri de o kadar değil ya falan. Yok ama yüksek FPS alıyorsunuz onlardan tabii, çok tabii. Kolaylıkla.
Yani
doğru.
Optimizasyonu Doom'dan daha iyi bir oyun. Yok galiba herhalde, yoktur evet. Yani. Doğru. Ama hani sen söyledin zaten Forza gibi oyunlarda da dedin gayet hani biraz düşürüyor tabii ki.
Tabii
ama.
Tabii. Forza'da biraz işte low, mid o ayarları alıyorsun. Yine 35-40 o civarlarda rahatlıkla seyrediyorsun.
Güzel bence. Güzel performans yani.
El konsolu ve bu Ayanio dediğim makine full HD.
Ha işte.
Şey değil hani 1280'e 720 de yapabilirsin. Aynen. O ekranını kaldırır 7 inçlik 10 inçlik ekranlardan bahsediyoruz. Bakış mesafesine göre kaldırır. Burada arkadaşlar artık hani Nvidia'nın bu giriş segmenti ürünleri tamamen yok edeceğini hoşça görüyoruz. Kal. Hoşça kal diyebiliriz. Evet. Ama üst segment AMD GPU'lara yani bütün AMD sponsorluklarını çöpe atmak istemiyorum ama
ben çıkayım yine bir de.
Geçenlerde bir tane RX 6750 XT'li sistem kurdum. Valorant'ta lobby FPS'sini kilitleme ayarını yanlışlıkla açtım.
Oo.
FPS 1000, 2000, 3000 gelince şak diye kapadı ekran kartını. Sürücü kapandı. Sistem böyle bir tekrar gözünü açtı. Abi ne oluyor? Falan dedi. Tamam mı? Ve şey oyunda da o ayar kayıtlı olduğu için ben bir daha Valorant'ı açamaz hale geldim.
Evet bayağı ne yapacaksın? Bunun çözümü ne? Buna bir tam çözüm videosu bekliyoruz.
Gerçekten bilmiyorum. Öyle,
çok enteresan ama
oyun açılmaz hale geldi. Bir de o ayarlar hesaba kayıt olduğu için evet. Her Valorant yüklediğimde o şeyleri açmaya çalışıyorum. Safe boot yapıyorum bir de açılmıyor.
Ya şey oluyor mu acaba? Başka bilgisayardan o ayarları işte kaydedip falan değil mi? Öyle bir şey.
Öyle yapmam gerekiyor. İkinci bilgisayarım yok.
Böyle bir şey var mı? Paramız da rezil oluyor.
Vallahi öyle kötü bir şey oldu. Yani biz bu adamların verimliliklerini, enerji verimliliğini, RDNA 3 mimarisini, bu APU'yu seveceğiz. Tamam iyi güzel de hala sürücü tarafında böyle abuk sabuk işler olabiliyor. Evet. Bunu ek yorum olarak eklemiş oldum arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum.
O zaman ben iyi bir haber vereyim.
İyi haber ver
abi. IO Interactive Hitman serisinden biliyoruz biz bu ismi. Kendileri Türkiye'de İstanbul'da bir ofis açıyorlar. Ve şu anda gerçekten çok güzel bir haber.
Gerçekten bu. Güzel dalga geçmek için yapmadım. Aynen. Güzel bir şey bu. Tabii, bizim. Tabii. Biz burada kendi oyun geliştiricimizle hani gurur duyuyoruz zaten. Böyle bir stüdyo, böyle bir çalışma alanı ve böyle bir deneyim alanı. Aynen. Hitman gibi bir başlık için.
Hitman bir de özellikle son birkaç oyundur işte tamamen işin oyun interaktive geçmesiyle işi çok büyüttüler. Çok kaliteli oyunlar çıkartıyorlar. Şu anda da bir James Bond oyunu üzerinde çalışıyorlar. İşe alımları tekrardan senin şu an aranan pozisyonlar. Mobil oyunlar kıdemli yapımcı, mobil oyunlar ürün müdürü, stüdyo müdürü, insan kaynakları, muhasebe, ofis koordinatörü gibi nedir onun adı? Mesleklerde
pozisyonlarda
açılmış, şu anda aranıyor. Ya şöyle bir şey var. Oyun Interactive'in CEO'su Türk zaten. Hakan Abrak isimli
güzel.
Bir kişi. O yüzden güzel bir yatırım. Ben çok mutlu oldum.
Acaba ucuz iş gücü için mi geldiler ülkemize?
Yani orada, bu arada hani bayağı şey Orta Doğu ve Asya'nın merkez üssü gibi bir şey olacak. Aynı Orta Doğu Asya bölgelerinin merkez üssü olacakmış İstanbul ofisi. Valla şöyle güzel bir ofis umarım kurarlar da gider gezeriz.
Hem gezeriz bizim öyle bir zaten konseptimiz de var. Hı-hı. Bunun dışında da ya ülkede ben gerçekten şeyi çok seviyorum. Tek başına bir geliştirici Google Play'e veya herhangi bir platforma mobil tarafta Hı-hı. özellikle ondan bahsedeceğim. Bir oyun koyuyor ve işte listenin başından senelerce ayrılmıyor. Güzel paralar kazanıyor. İnsanlara teşvik edici bir şey ya bilgi birikimi de orada oluyor. Hem de hani bunun kanıtlanmışı var diyebileceğin başarılar sergilemiş oluyorsun. Ülkemizde bu çapta bu ofisin açılması şunu da beraberinde getirecek. Buraya deneyimli insanlar başvuracağı gibi belki de daha sektörde yeni belki de bilgi, deneyim elde etmeye çalışan işte belki staj dönemleri bir şeyleri de olacaktır. İlerleyen zamanlarda olur.
Yine bir işe alım yani orada şey olacak bir istihdam da sağlanacak. 10-20 kişi de olsa.
Tabii
özellikle
tabii.
Gençler için oyun sektörü gerçekten çok büyük. Şu an inanılmaz paralar var orada.
Böyle bir deneyimli ekip de var.
Yani deneyimli bir ekip var. Ve sadece hani burayı böyle aman yan stüdyo gibi de görmeyecekler. Hem bu AAA oyunları hem de mobil oyunlar için bayağı burada insan çalıştıracaklar.
Tabii
yani.
Tabii.
O da güzel.
Ya orada çalışırsın, deneyim elde edersin. İşte sonra dersin ki ben kendi yoluma çıkacağım, kendi stüdyomu açacağım, Hı-hı. kendi oyunumu geliştireceğim. Ya bunlar için bile ne vesile vesile olabileceği bir sürü pozisyon oluşturmuş oluyorsun aslında. Güzel. Hem kendileri için güzel bir ucuz iş gücü. Hem de bizim deneyim kazanmamız için güzel bir stüdyo. Ya,
bizim için de güzel. Mesela çoğu işte oyun şirketi çok büyük bir Amerika'da falan oluyorlar. Bizim oradaki yöneticilere ulaşmamız çok zor olabiliyor.
Evet.
Röportaj istemiyorlar, yapmıyorlar hani ama mesela burada İstanbul'da direkt burası zaten. Gidelim.
Arabamızı atlar gideriz yani.
James Bond anlat bakalım nasıl bir oyunda.
Estağfurullah yani. Öyle James Bond anlat bakayım yani. Öyle değil de. Yani şöyle oluyor. İşte bir de CEO'su da Türk olunca biraz daha kolay iletişim kurarız diye düşünüyorum.
Aynen daha kolay iletişim kurarız yani. Ama Hitman 3'ün kodunu göndermemişlerdi buradan. Bu arada ben 15-20 dedim ama 150 kişilik istihdam hedefi bulunuyormuş. Şu an gördüm abi.
İşte tam söylediğim şey. Fırsat bu fırsat arkadaşlar. Aynen. Eğer bir oyun geliştiricisiyseniz veyahut bu konuda deneyim arıyorsanız o 150 pozisyonun 150'si de direkt oyun geliştiren adam mı bilmiyorum.
Değildir. Büyük ihtimalle ofis koordinatörü falan muhasebe de dahildir ona.
Ama çok ciddi bir pozisyon ve açık var belli ki değerlendiriniz. Şimdi o zaman bir sonraki habere geçelim mi? Bir sonraki haberde arkadaşlar anakart üzerinde artık kablo görmeyeceksiniz diye böyle büyük bir iddiayla hadi bakalım çıkalım. Uygun fiyatlı MSI DIY Ape diye bir anakart var arkadaşlar. Kablo sorunları tarihe karışıyor diye başlık atmışız. Şöyle tarihe karışıyor arkadaşlar. Şimdi bunun aslında ilk versiyonunu biz geçtiğimiz fuarların bir tanesinde Gigabyte'in çözümüyle beraber gördük. Kasa, anakart. Olay şu. Biz kasanın bize bakan kısmında sol tarafındaki camından baktığımızda kablolar görüyoruz ya. Artık görmüyoruz. Gizliyor.
Aynen.
Hatta portları arkaya veriyor. Yani işte CPU. CPU kablosu hemen işlemcinin sol üst köşesinde şöyle baktığınızda görüyorsunuz değil mi? Artık orada değil, anakartın arkasında. Bu şekilde kablolamayı arkada yapıyorsunuz. Kasanın ön kısmında, tematik kısmında camdan görünecek herhangi bir böyle kötü bir görünüm, kablolar sağdan soldan asılmış, bunları görmüyorsunuz. Bu sayede daha tematik sistemler oluşturmuş oluyorsunuz. Ama tabii ki bu anakartların şöyle bir eksisi var.
Kasaya Gigabyte'da mecbur da. Bırakıyor onu diyeceksin değil mi?
Evet. Yani sen şimdi böyle bir anakart sevdin. Tamam ne güzel fikirmiş dedin.
Güzel ama kasayı sevmedin. Kasanın şekli hoşuna gitmedi.
Tabii ben mesela Asus anakart diyelim ki işte koyacağım. Hı-hı. Yani tamamen örnek veriyorum. Asus anakart. Asus da yapar çünkü bunu. Hı-hı. İlerleyen zamanlarda görürüz. Ama ben bunu Corsair kasada kullanmak istiyorum ki Corsair'in kasalarını daha çok beğeniyorum mesela ben.
Aynen.
Şimdi burada biraz eli kolu bağlıyor. Tamam tematik bir sistem kurmak için belki bazı şeylere göz gereceğiz ama ben beğenmiyorum ki kasayı.
Ya evet bir de sonuçta şey artık kasalar ya bayağı büyük koyun duruyor öyle. şimdi mesela PlayStation 5 onlar da çok büyüdü. Ama görece daha nasıl diyeyim, güzel duruyorlar. Hı-hı. Bir yerde estetik duruyorlar. Evet. Yani durabilir ama kasalar böyle şey var.
Dana kadar bir kasa duruyor böyle masanın üzerinde. Duruyor yani. Şimdi, küçük bir kasaya koymak istiyorum mesela ben. Ha, hani yine böyle camlı ama küçük işte, böyle mini.
Ama bu işin başlangıcı olabilir. Zamanla tabii. Mesela herkes bu işe geçer. Belki anakart ve işte kasa tarafında böyle birleşmeler falan görürüz.
Tabii. Yani bu ilerleyen zamanlarda bütün kasalarda kullanılacak şekilde evrilir. Ama orada tabii kasa üreticileriyle de görüşmen evet. Bol bol gerekiyor. Çünkü sen işte işlemcinin güç soketini arkaya aldın da hemşerim bana sordu mu? Ben o plaketi ben kendim düzenledim. Hem termal açıdan baktım hem kasanın rigidliği açısından bir hesap yaptım orada. Sen oraya port koymuşsun diyecek mesela. O yüzden büyük ihtimalle bu kasa üreticileriyle de anakart üreticileriyle böyle baş başa böyle biraz vakit geçirmeleri gerekiyor. Evet. Ondan sonra biz bu anakartların hepsini bütün sistemlerde kullanabiliyor oluruz. Bütün kasalarda kullanabiliyor oluruz. Bir de kasayı baştan yeni toplayacak bir vatandaş için, çok da deneyimi olmayan birisi için kablolama sıkıntı haline gelebiliyor. Bu daha böyle nasıl diyeyim, sana rehber olacak bir görünüm evet. Elde etmiş olacaksın. Çünkü çok düz bir kullanıcısın. Hiç bu işlerde tarağın yok. Yani şöyle bir anakarta baktığında üzerinde bir sürü giriş var.
Evet.
Bir sürü temel giriş var, işte USB header'lar var. Tabii ki ucundan anlarsın ne nereye girecek ama yine de kasanın, anakartın önüyle, önünde gördüğün bileşen sayısıyla anakartın arkasında gördüğün bileşen sayısı çok farklı. Hiç bilmeyenin de işini kolaylaştırıyor. Evet, mesela bence, kasa kuracağım.
Evet, şu an kasa topluyorum. Benim çok işime yarardı. Direkt böyle bir şey gelmez.
Yani mesela CPU güç kablosunu nereye takacağım? Yani bu bilgi de yok diyelim. Olmayabilir. Yani. Herkes bu bilgiye sahip olmak zorunda değil ki. Ama kasanın arkasında bir bakıyorsun, hemen orada... ayrıca port duruyor. Yanında ne bir kondansatör var, ne bir işte MOSFET soğutucusu var. Orada apaçık duruyor. Ben bunu buraya takacağımı biliyorum çok.
Oklarla işaret ediyorum. Buraya.
Buraya. O yüzden arkadaşlar bu DIY kablo göstermeyen anakartlar hem tasarımsal açıdan güzel bir şey. Şu anda pek bir esneklikleri yok. Hı-hı. Kasa seçimi anlamında. Ama ilerleyen dönemlerde bir standart haline gelebilir.
Benim haberime geçmeden aslında senden bir haber daha almak istiyorum.
Al abi.
Nedir bu 4070'in fiyatı bize ne olur diye sana bir sorayım.
Şimdi 4070'in fiyatı bize ne olur? Orada birkaç tane söylenti ortaya çıktı ama bizim bildiğimiz birkaç tane şey var. Nerede fiyatının olması gerektiğiyle alakalı. Hı-hı. Şimdi 4070 Ti'ye bakıyorsun. İşte 3090 Ti ile tabii ki oyuna göre değişmekle beraber işte bu DLSS 3.0'ın gücünü ortaya çıkardığında...
Daha az şey çekiyor, güç çekiyor.
Ha işte onlar da devreye girer ama işte fiyattan bahsediyoruz ya. Fiyat, şimdi bunun performansı bu civarda, fiyatı da ona göre dengelenmesi gerekir diye hesaplıyoruz. RTX 4070'in arkadaşlar, hani fiyatı ortaya çıktı diye bir haber başlıkla beraber zaten sitemizde haberi var ama... işte 3080 Ti ile 3080 arasında bir performans verecekse fiyatlar da bu civarda olmalı. İşte bu kartların da işte sıfır fiyatına baktığında ki artık biz sıfır fiyatlarıyla ilgilenmiyoruz. Sağ olsun madenciler battıkları için böyle sıfır kutusunda 3080'ler, 3080 Ti'ler. Hatta senin bir deneyimin var söyle.
Ben 3080 alıyorum. Direkt ikinci el alıyorum. Aha. Hani mining için kullanılmaya çalışılmış ama kullanılamamış.
Değil mi? Başlanamamış. Hemen batmış. Evet. Ben kriptoculardan nefret ettiğim için arkadaşlar bize çok faydanız oldu.
İlk kripto başlarda... zengin olduğunu söylemiyorsun ama tabii.
falan.
Okunu kapatalım şimdi.
Evet. Ya yok ya benim kriptolarla hiç işim olmadı. Kripto yapanı da sevmem falan.
Hiç yatırmadın mı kripto? Hiç almadın mı kripto
falan? Sanırım 2011-2012'de falan Bitcoin'in ilk çıkış yaptığı zamanlar mı onlar?
4 Bitcoin'im vardı senin.
Sanırım öyle bir hard diskte benim de kayıp bir Bitcoin'im var ama ondan sonra çok ilgi duymadım açıkçası. Öyle ben mi? Ekran kartlarını oyun oynamak için kullandım sevgili arkadaşlar.
Olması gerektiği gibi.
Olması gerektiği gibi çünkü ya stok bırakmadılar. Kamyonetle vatan kompüterden kartları böyle kasaya yükleyip götürenler gördüm. O zaman da Vatan Computer ve bunun gibi yani sadece Vatan Computer ismi verme sebebi ilk aklıma o gelen çünkü canlısını gördüm. Kamyoneti yükledi adam ekran kartlarını götürdü. Millet de zannetti bir dönemde bu RX 580'ler falan filan vardı ya. Abi benden kartımı çok ciddi paraya istiyorlar. Ben bir tuhaflık olduğunu seziyorum ama satmak da istiyorum galiba. Yeni kasa alabiliyorum çünkü fiyatı alayım mı sence? O şekilde abi adamlar kandırıldı. Millet elinden ikinci ekran kartlarını topladıkları için böyle hilekar bir şekilde. Evet. Çünkü millet bilmiyor sıfır ekran kartı olmadığını piyasada. Çok sevmem miningçileri.
İsteyen büyük bir güruhu aldım şu an.
İsteyen cephe alabilir. Ben oyuncuyum arkadaş. Neyse 4070
Fiyatını diyorduk en son.
Evet, fiyatını diyorduk. 600 ile 850 dolar arasında gelecek diye bir beklenti var. Hı hı. Bu arada mesela Nvidia şey de yaptı. Bazı Yonga'ları işte 4090'daki Yonga'yı falan kafasına göre revizyon değişikliği falan filan da yaptı aslında. Arka planda yaptıkları işler de var. Ama burada işte 12 GB bellekli bir ekran kartı görmeyi bekliyoruz. 200 watt HDP ile gelecek şeklinde. İşte 3080 Ti'nin 4080 4080 Ti'nin 300 yani 3080 Ti'nin 300 watt, 4080 Ti'nin de böyle 400-450 wattlara kadar tüketebildiğini biliyorken bu kart 200 watt TDP dediyse bunun belki en fazla bir işte 20-30 watt üstünü görürüz. En fazla 250 wattlara çıkar diye tahmin ediyoruz. Burada yalnız işte yine 5888 tane çekirdekle RTX 3070'te de aynı şekilde bu CUDA çekirdeği meselesi var ya gelmesi öngörülüyor. Sızıntılar o şekilde arkadaşlar 4070'te. O yüzden performans avantajı anlamında ne kadar neler veya neler sunacak bize o kesin değil ama fiyatının 600 ila 850 dolar arasında olması bekleniyor ki bir avantaj sağlasın. Yoksa bir önceki nesil ekran kartları ikinci el olarak çok temizi de şu anda Türkiye piyasasında bulunuyor.
Var var. Bayağı ekran kartı. Hatta fiyatlar gerçekten son birkaç aydır düştü. Hatta son birkaç hafta tekrar böyle bir artış eğiliminde. Hı hı. Bir değerlendirebilirsiniz eğer bakıyorsanız.
Evet evet bakabilirsiniz. Yani bu kart piyasaya düşmeden önce dolar ne olur ne biter hiçbir tabii, zaman tabii. Bilemiyoruz ya. O yüzden siz yine bir ikinci el piyasasına bakın ama 4070 de eğer bu aralıkta gelirse bir anlam ifade eder.
Evet, o zaman son haberimi aktarıyorum. Microsoft haberi yine. Artık oyun fuarı diye bir şey kalmadı. Aldılar elimizden. Ya bir de benim gerçekten bir seneye E3 planım vardı. Hı hı. Böyle bir giderim ederim diyordum.
Değil mi?
Ama işte bu yıl Microsoft da kötü haberi verdi. Dedi ki katılmayacağız E3'e. E3'ten 2-3 gün öncesinde kendi etkinliklerini düzenleyeceklerini açıkladılar. Sony zaten yıllardır katılmıyor.
2016-2017 mi?
En son o civarda değil katıldılar. Mi? Hadi olsun 2018'de o yılda sanırım katılmadılar.
Olmuş 5 yıl neredeyse. Aynen. Yani öyle hesaplasın.
Ve hani şey... Bu işin en büyüğü Sony ve Microsoft yani. Hı-hı. Xbox ve Sony'nin çıkıp yaptığı işte Electronic Arts vardı, Ubisoft vardı. Electronic Arts da artık kendi etkinliğini düzenliyor. Evet. Ubisoft kaldı bir tek. Ne anladık o işten?
Yani bunun gibi mesela Microsoft'un şeyi bekliyorsunuz değil mi? Böyle büyük etkinliklerde gelip Game Pass'i iyice böyle.
Ya tabii inanılmaz büyük oyun duyursun.
Tabii tabii.
Böyle şeyler bekliyorsun yani.
Ve işte Game Pass'e şöyle bir şey ekledik. xCloud sisteminde böyle bir yenilik getirdik. Aynen. Ondan sonra kütüphaneyi öyle büyüttük ki artık olmayan oyunları...
Artık Elder Scrolls 7 var. GTA 7 var.
Ya şey var. Bu etkinlikler zaten kendi ürünlerini parlatma etkinlikleri. Tabii. Oraya sponsor oluyorsun biraz o etkinliğe.
Herkes kendi işini yapıyor şu anda. Hı-hı. Hani işte E3 dışında E3 yıllardır en büyüktü bu Hı-hı. konuda. Arkasından da Gamescom geliyordu. Hani E3'ün Avrupa versiyonu gibi bir şeydi. Hı-hı. Ama orası da son yıllarda pandemiyle birlikte şeye dönüştü. B2B alanına dönüştü.
Yani kontak kurma yeri.
Aynen kontak kurma yeri oldu. Oyun konusunda çok fazla. İşte bir ilk sunum esnasında birkaç bir şey oluyor. Ona da yine zaten Microsoft katılırsa oluyor. Sony buraya da katılmıyor.
Evet.
Şimdi Microsoft katılacak mı bu sene Gamescom'a? Sanmıyorum eğer kendi etkinliklerini yapıyorlarsa. Hı hı. Bu anlamda baktığımızda bir tek Game Awards kaldı. Hani Game Awards'da oyun duyurusu görüyoruz sadece.
Yani herkes kendi etkinliklerini, kendi düğününü mü yapacak bu
hesapta? Valla herkes kendi düğününü yapıyor. Biz hangisine gideceğiz?
Ya işte bu işin ya fuar gezmek veya böyle bir etkinlikte canlı olarak bulunmanın heyecanı
çok başka
Böyle kendi fiziksel olarak oraya uğraşıyorsun. Ya bir internet sitesinden bir şey izliyor musun gibi değil. Bir etkinlikte bulunuyor musun gibi olmuyor hiçbir zaman.
Tabii. O işte orada izleyen insanlarla o gaza geliyorsun. Tabii, alkış, tabii. Kıyamet falan. Hepsinin ötesinde zaten şöyle bir direkt net bir farklılığı var. İşte sen sadece internetten izliyorsun. Hı-hı. Ama eğer işte Gamescom'daysan orada oyunu oynayabiliyorsun. Evet. Hani hepsi değil ama birçoğunu gidip en azından 20-30 dakika minimum oynayabiliyorsunuz.
Basın görevlileri, basından tabii. insanlar oluyor. Onlar bir şeyler deniyor. Aynen. Sana böyle bir heyecan, bir hype oluşturuyor. Yani diyeceksin ki bunlar hep pazarlama. Ya o da olabilir ama sen diyorum ya o heyecanı yaşamaya geliyorsun normal bir katılımcı olarak oraya. İşin basın tarafı başka o da başka bir heyecan elde etmiş oluyor ama sen bu heyecanların hepsini online bir deneyime artık bir noktada belki de sabitlersen bilmiyorum ben o hype o heyecan oluşmuyor o heyecan geçmiyor bana.
Evet benim için de öyle ya hani yerinde izlemek her zaman mesela maç konusunda örnek verebiliriz normal bir futbol maçı basketbol maçı yerinde izlemek bambaşka bir şey diyorum. Ya. Tepki gösterip gideyim.
Ben bir tane daha haber vereyim kardeşim. Kalk haber vereyim.
Seninki de kötü haber ki.
Ya benimkisi de güzel bir haber değil ki. Spotify, Hi-Fi niye gecikti? Şimdi bu adamlar 2021'de bunu duyurdu. 2021'e bakıyorsun. O dönem Tidal da var. Hı-hı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tidal da vardı. Vardı yüksek evet. kalite MQA diyordu. Master parçaları dinleyebiliyordun.
Geç Apple Music vardı.
Ya Apple Music vardı evet. Mesela hani daha çok mesela Tidal'ın şeyi mi şu çıkış noktası şuydu ya ben sana yüksek kalite dinleteceğim abi. Hı-hı. Çıkış noktası buydu çünkü. Apple Music'in de tabii ki öyle bir iddiası vardı da Tidal'ın kuruluş amacı bu neredeyse. Evet. Ülkemizden çekilene kadar da ben Tidal kullanıyordum. MQA kalitesini tartışırız. Ne kadar kayıplıydı, ne kadar kayıpsızdı orada çok tartışma var ama şimdi Spotify Hi-Fi demiş ki 2021'de ben geliyorum. Hı hı. Neredesin? Hala yok ve 2 yıl sonra şöyle bir açıklama geliyor. Ya diyor ki biz aslında Hi-Fi'yi yapacaktık da şimdi bunun için ayrı bir
ücret işte... istememiz gerekiyordu. Onu da isteyemeyiz. Ama hala da yapacağız diyor bu arada.
Evet hala diyor ki biz hala yapacağız ama işte ekstra para isteriz sizden haberiniz olsun diyor. O yüzden evet. yapamıyoruz. O yüzden hiç bu topa girmiyoruz gibi bir izlenim veriyorlar. Yani ben hala yapacağız diyorlar da bir sene eklentin olacak.
Evet yani geçtiğimiz haftalarda da Spotify AI DJ diye bir şey duyurdular. Hı-hı. Bir yapay zeka ile işte ya zaten bu şarkı önerme kısmında yapay zeka ile yapıyordu onu.
Aynen.
Ama şimdi bayağı senin o çalma listeni bir radyoya çeviriyor. Seninle konuşuyor. İşte geçen sene bak sen böyle bir şey dinlemiştin. Mutsuz bir anında. Şimdi dinle bakalım. Oh, üzmek için şey yapayım. Değil mi? <lan. gülüyor>
Müslüm Baba'dan bir şey açayım mı bak.
Sen belli... geçen sene sevgilinden mi ayrılmıştın?
Belli ki bir iki ufak bir şey içiyorsun. Beyaz peynir de görüyorum orada.
Ya böyle bir radyo, interaktif bir radyo gibi olacak bir yandan da. Şimdi belki şöyle bir şey olabilir. Hem Hi-Fi'yi hem bu AI DJ'yi aynı anda getirip yeni bir, üçüncü bir abonelik planı açıp bak işte Premium'da reklamsız, Premium Plus 2x artı 5 abonelik planında da hem Hi-Fi al, yani kayıpsız müzik dinle hem de AI'la coştur kendini.
Valla bir şey olabilir. Bunu ya bunu deneyebilirler. Hani illa bir gelir kaynağı arıyorsalar bu işi. Şimdi, tamam şunu anlıyorum mesela. Kayıpsız parça dinletmek istediğinde senin kullanıcıya eriştirmen gereken veri miktarı artıyor. Bitrate artıyor. İşte bunun senin sürücü tarafında bir şeyin var. Zaten gelirlerinin %70'ini de sanatçılara aktardıklarını söylüyor zaten Spotify. Evet. Tamam mı? Yani burada da hani biz daha fazla para kazanalım şeyinden öte. Yani zaten veriyor sanatçıya evet, vermesi gerekeni.
Bir ara bu arada şöyle bir şey olmuş. Spotify bu sanatçılara daha fazla albüm çıkartın diye baskı yapmış bir dönem.
Öyle mi?
O çok komik yani. Ne olur şarkı çıkartın.
Ne olur şarkı çıkartın. Biz sürümden kazanıyoruz çünkü de kazanamıyoruz. Yani öyle bir şeye düştük. Neyse. Ya o yüzden şimdi Spotify, Hi-Fi, Mi-Fi diyene kadar Apple Müzik kullanın. Bakın burası sponsorladı.
Bana para yatmadı. Ben çıkıyorum.
Ya sen çık kardeşim bu sefer. Yok. Gerçekten şey yani... Apple Music'i ben de bir süredir kullanıyorum. Spotify'dan birkaç ay önce böyle bir şey üyeliğimi bitirdim. Kullanmaya başladım. Daha önce denemiştim de ya Spotify aileyle beraber kullanıyorum. Daha avantajlı oluyor. Herkesin iPhone'u yok veya işte masaüstünü kullanmak istediğinde iTunes'ta falan kullanmaya gerek yok. İşler karışıyor diye. Dedim ki ya Spotify devam ederiz de iptal ettim. Apple Music'e geçtim. Apple Music'te zaten bu yüksek kalite parçaları ben senelerdir dinliyorum.
Evet,
Apple yeri Music geldiğinde
çok net en iyisi yani abi, şu an.
Abi Dolby Atmos var. Aynen. Uzamsal ses uzamsal var. Ses sen var. AirPods Pro 2 ile beraber deniyorsundur aynen. belki evet. de. Memnunsun.
Çok iyi canım. Yani değil mi? Zaten bu yani kayıpsız ses değil. Yine kayıp var yanlış bilmiyorsam.
Kayıpsız ses dedi bile kayıp var aslında. Master olmadığı sürece kayıp var da.
Aynen. Ama Spotify'a göre arasında uçurum var seviyesinde bir fark evet. var. Yani o yüzden Apple Music benim yani ses konusunda teknik anlamda kesinlikle tavsiyemdir ama tamamen kişisel kullanımdan ben o arayüzden nefret ediyorum. Yani. Ya Spotify alıştığımdan da olabilir bilmiyorum olabilir. Ama Apple orada biraz canımı sıkıyor benim. Hep yani. Şeyde deniyorum zaten. İşte yeni bir ürün aldığında Apple'dan Apple Music görüyor ya sana işte kulaklık alıyor falan. Öyle 3 ay kullanıyorum. Lan bu iyiymiş diye bir 3 ay daha. Sonra anladım, bir anladım. Noktada sıkıyor. Tamam Spotify'a geçeyim diyorum.
Evet, evet arayüzü ben de çok o kadar beğenebilmiş değilim. Hı-hı. Ama yüksek kalite sesi duyunca diyorsun ki aman arayüzü de
yani bakmıyorsun
çok,
ki
çok süper olmayı versin diye hesabını yapıyorsun.
Evet. O yüzden... Ama sen tekrardan ses konusunda her program söylüyoruz.
Evet.
Ekstra bir ilgi alakan var.
Bu tabii yumuşatılmış versiyon. Ekstra evet. delilik seviyesine de erişmiş olabilir. O işin o yorumunu sizlere bırakıyoruz arkadaşlar ama aynen. hani ben mesela yani Spotify yerine şu anda Apple Music kullanmanızı tavsiye ederim. Listelerinizi aktarabileceğiniz online hizmetler de var. Spotify'dan evet. Apple Music'e geçmek istiyorsanız hani bunu kolaylaştıracak.
Peki bir soru sorayım sana. Spotify dedik, Apple Music dedik. YouTube Müzik hakkında ne düşünüyorsun? Ben hiç kullanmadım onu.
Çok daha fazla seçenek sunabiliyorsan aslında. Evet. Video olarak görmüş olduğun şeyleri müzik olarak dinliyorsun bildiğim hı-hı. kadarıyla.
Ve çoğu şarkı mesela Apple Music ve Spotify'da yok. Hı-hı. Yani çok mesela benim bizzat sevdiğim birkaç şarkı var mesela onlar yok. YouTube'dan, YouTube Müzik'ten dinliyorum mecbur.
Evet.
Ama ses kalitesi olarak açıkçası benim bilgim yok. Yani
Spotify ile benzer. Evet. Spotify ile benzer. Orada mesela Apple Music'le ne olur mesela karşılaştırabileceğin? Tidal vardı ya da şu anda Öykü de yok. Bir de şey Deezer'ın Hi-Fi'yi. Orada da ben de orada istediğim parçaları bulamadım. Öyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden yani okey ama parça olmayınca olmuyor. Ben Apple Music kullanıyorum. Tavsiye ediyorum. Sponsorlu bölümümüz bitmişti.
O zaman
yok ya, sponsor yok. Her ay 30 lira mı 40 lira mı ne veriyoruz ya. Ben de kapıyorum. Ben de sinirlendim. Sponsorumuz yok.
Zaten masada bir şey yaptı. Sinirlendi.
Masada sinirlendi. Ona da sponsor lazım. Sponsor lazım arkadaşlar.
Bol izleyin. Beğenin. Yorum atın, beğenin.
Kanala abone olun.
Paylaşın. O zaman ikisi birin bu bölümünden herkese merhaba deyip tekrar gireyim.
İkinci bölümü çekelim abi.
O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz arkadaşlar. Burak Çoğut'a
teşekkürler. Ben de kendime teşekkür ediyorum.
Görüşürüz sevgili arkadaşlar.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.